Herkese merhabalar. Yine uzun bir aranın ardından yepyeni bir podcast ile birlikteyiz. Biliyorsunuz bu sefer duyurduğumuz gibi farklı bir konsept üzerinden gidiyoruz. Sizin gönderdiğiniz sorulara değinmeye çalışacağım. Teşekkür ediyorum öncelikle soru gönderen herkese. Gerçekten çok fazla soru geldi yine. Ve muhtemelen hepsini bir kere de bitirmem imkansız olacak ama elimden geldiğince deniyorum. Biraz duraksayabilirim arada çünkü sorulara açıkçası çok detaylı olarak bakmadım. Epey soru geldiği için böyle karıştıra karıştıra adam seçip cevaplayacağım. O yüzden eğer sizin sorunuzu cevaplayamazsam bilin ki ileride yaptığım bir podcast'te cevaplayacağım. Veya böyle duraksarsam falan bilin ki tam aklıma gelmiyor bir şeyler. O yüzden onları mazur görürseniz bu ilk denemede sevinirim. Şu soruyla başlamak istiyorum. Herhalde bir 10 tane falan bu soruyu da içeren şey gelmiş. Diyorlar ki neden podcast yapmıyorsun? Bu podcastlere niye ara verdin? Bunu açıkçası şöyle cevaplamak istiyorum. Hatta en güzel şekilde soran arkadaşımızın ifadesiyle sorayım tekrar. Şöyle demiş arkadaşımız. Berk, uzun zamandır podcastlere ara verdin. Vakit ve istek varsa yeni bir podcast olabilir mi? Demiş. Arkadaşlar, vakit ve istek olsa zaten podcast doğal bir sonuç olarak olur. Şundan dolayı yapmıyorum. Podcast çok uzun sürüyor. Çok vaktimi alıyor. Çünkü rahatsız edici bir durum. Böyle tek başınıza bir mikrofona karşı konuşuyorsunuz. İşte hiçbir tepki yok, hiçbir duraksama yok falan filan. Ve bir de bunun daha sonra hani editlemeleri, düzenlemeleri falan filan var. Çünkü demiştim bunu daha önceki podcastlerde. Ben bunu yapmaya kalkışmadan önce çok podcast dinledim. Ve kötü olunca gerçekten çok kötü oluyor. Kulak tırmalayıcı oluyor. Yani biliyorum çok profesyonel bir şey yapmıyorum muhtemelen. Hani böyle ses sanatçısı falan varsa aranızda muhtemelen rahatsız oluyordur ama yine de podcastlerim üst katta koşan bebek havasında kulak rahatsız edici bir şey olsun istemiyorum. O yüzden uğraştırıyor ve vakit alıyor. Dediğim gibi yani bunu her ne kadar biz başta öyle duyurmuş olsak da sitenin düzenli olarak yaptığı bir şey değil de böyle ara sıra yaptığımız sürprizler olarak görürseniz herhalde daha sağlıklı olacaktır. Yine de şunu da ekleyeyim. Bu soru cevap podcast'i fikri kafama yatmadı değil. Çünkü sonuçta hani yine sizden gelen bir şeyleri okuyacağım için hem ne konuşacağım diye çok düşünmeme gerek yok. Hem arada duraksayabilirim doğal bir şekilde falan filan. O yüzden bu konseptten belki devam edebiliriz. Bugün çok uzatmamaya çalışacağım. Biliyorsunuz zaten kısa yapmayı seviyorum. Böyle bir 20-25 dakika artık ne kadar cevaplayabilirsek. Dediğim gibi kalan soruları da elbet bir noktada ya Tumblr üzerinden ya başka bir şekilde cevaplayacağım. Ama bugün hepsine yetişemezsem yani haberiniz olsun, boşa gitmiş değil sorularınız. Başlayalım yavaş yavaş. Dediğim gibi hem öncekiler hem alttakiler böyle karıştıra karıştıra şey yapacağım. Haksızlık olmasın ne sonra gönderenlere ne önce gönderenlere. Ortalardan bir yerden başlayalım. Bir arkadaşımız şöyle sormuş. Çizgi romanda en sevdiğiniz tür nedir? Cosmic, street, crime vesaire. Şöyle bir düşünüyorum. Aslında çok da böyle bir tür manyağı değilim. Yani çok fark etmez hikaye iyi olduğu sürece ama iyi yazılmış bir uzay hikayesinde böyle uzay operası tadında geçen işte en son örneği Infinity mesela veya böyle daha eski Infinity Gauntlet hikayeleri olsun, Silver Surfer'lar, Adam Warlock'lar falan o tarz karakterleri severim. Onu söyleyebilirim sanırım. Onun dışında ben alt evrende çok görmeseniz de muhtemelen mizah çizgi romanlarını da çok seviyorum. Yani komik olan şeyleri, asıl amacı güldürmek olan şeyleri. Bu ikisini söyleyebilirim böyle favori tür ama çok da tür meraklısı bir insan değilim öyle söyleyeyim. Niçin bir favori karakteri sürekli diğer dergilerde de görüyoruz? Wolverine, Spidey, Batman gibi demiş bir arkadaşımız. Bu işler parayla oluyor arkadaşlar. Sadece para için çalışıyor bu şirketler. Eğer bir karakter gerçekten popülerse ve varlığı diğer dergilerin de satışına etkileyecekse onları kullanıyorlar olabildiğince. Yine maddi bir amaçla tabii ki. Batman Türkçe çıkacak, mutluyum diye devam etmiş aynı arkadaşımız. Favori Bat hikayeleri neler? Türkçe çizgi roman okuyor musun? Diye de bitirmiş. Batman evet Türkçe çıkacak. Buradan JBC yayıncılığa da selam gönderelim. JBC, JBC. Nasıl acaba? Onlara da selam gönderiyoruz. Favori Bat hikayelerim? Favori Bat hikayelerim? Güzel bir soru. Sanıyorum The Dark Knight Returns olması gerekiyor. En iyi Batman çizgi romanı değil bence The Dark Knight Returns. Yani Batman karakteri açısından. Ama içinde Batman'in olduğu en iyi çizgi roman olabilir. Onun dışında Long Halloween'i ben çok severim. Güzel bir hikaye bence. Orijinal bir hikaye. Onun dışında Killing Joke tabii ki. Bunları söyleyebilirim. Biraz klişe hikayeler oldu ama. Türkçe çizgi roman okuyor musun? Türk çizgi romanları olduğu zaman tabii ki Türkçe çizgi roman okuyorum. Onun dışında bilmediğim bir dil olursa ve İngilizce çevirisini bulamazsam Türkçe okuyorum ama genelde İngilizce veya Fransızca varsa tercih etmiyorum. Bundan sonraki Avenger filminden beklentilerin neler? Favori X-Men karakteriniz Cable hariç hangisi? Geoff Johns sonrası Green Lantern okuyor musunuz? 3 soruyu bir arada sormuş bir arkadaşımız. Avengers filminden beklentilerim. Vallahi açıkçası çok bir beklentim yok. Daha çok ikinci aşaması Marvel'ın şekillenmediği için nasıl bir şey olacağını çok hayal edemiyorum. Ultron karakteri tabii bir sürpriz oldu ama bence mantıklı oldu. Çünkü bir anda Avengers'ı alıp daha bir kere New York'u kurtarmışken böyle evrenin en büyük hikayelerine sokmak pek mantıklı olmazdı. O yüzden biraz daha oraya gelene kadar gelişmesi pozitif bir şey. Bir de Joss Whedon'ın tabii açıklamaları var. Daha karanlık, daha kişisel bir şey yapmak istiyorum. Daha küçük boyutlarda bir şey yapmak istiyorum diye. O tarz bir şey bekliyorum bakalım ama göreceğiz tabii ki. Onun dışında soruya devam edecek olursak. Favori X-Men karakterim Cable hariç. Nate Grey diyeceğim ve böylece kaçacağım bu sorudan. O da gerçi Age of Apocalypse paralel evreninin Cable'ı ama onu da çok severim. 75 sayı bir serisi vardı 90'larda. Gerçekten güzel bir seriydi. Tavsiye ederim vaktiniz olursa. Geoff Johns sonrası Green Lantern'ları okuyor muyum? Okuyorum. Okudum daha doğrusu ama bir şey var artık Green Lantern'da. Green Lantern beni yordu. Bunu hani resmi olarak söyleyebilirim. Çünkü Johnson şöyle bir yaklaşımı vardı. Bir hikaye yapıyor. İşte büyük şeyler oluyor. Sonra o hikayenin üzerine çıkmak için daha da büyük şeyler oluyor. Sonra daha da büyük, daha da büyük. Böyle sansasyon, sansasyon. Green Lantern karakterinin biraz dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Rebirth hikayesinden sonra tabii Geoff Johns'la inanılmaz bir ivme kazandı ve uzun yıllar çıkan en iyi çizgi roman dergisiydi süper kahraman türü içinde. Ama biraz artık en azından ben yoruldum Green Lantern'dan. Devam edelim. Çizgi Feneri diye bir ekip çıkmış, gördünüz mü demiş bir arkadaşımız. Injustice ve Flash'ı çeviriyorlarmış. Çeviri bloglarıyla ilgilenen arkadaşlara duyurulsun. Ben duymamıştım. Teşekkür ederim. 10 yıl içinde her yanımız dijital çizgi roman olacak diye düşünüyorum. Gidişat böyle gibi duruyor. Olsun yani, dijital çizgi roman kötü bir şey değil ki. Dijital çizgi roman yaygınlaşırsa, yani tamamen legal olarak, tamamen yasalar çerçevesinde istediğiniz çizgi romanı çıkar çıkmaz seçtiğiniz cihazdan okumanıza imkan veren güzel bir teknoloji. Yani eğer şeyse korku, hani kağıt çizgi roman kalmayacak gibi bir korku varsa kalacak tabii ki. Yani bunlar hobi meseleleri sonuçta. Çizgi roman alan adam hala almaya devam edecektir diye düşünüyorum. Çok panik olmak gereken bir durum yok. Yani eğer diğer dijital imkanlar çok iyi olunca gerçek kitapların yok olması, gerçek çizgi romanların yok olması gibi bir durum olsaydı şimdi zaten yok olurdu. Olmadığına göre çok bir problem olacağını düşünmüyorum. Daredevil nasıl okunur? Evet, bir podcast için güzel bir soru. Daredevil nasıl okunur? Daredevil falan gibi mi demiş arkadaşımız. Aynen öyle. Daredevil. Daredevil değil ama Daredevil şeklinde okunur. Berk merhaba. Sitedeki efsane yazar çizerlere yönelik incelemeler çok güzel ve bilgilendirici. Lütfen bunu aksatmamaya çalışalım. En azından ayda bir tane olsa yazar çizer tanıtımı güzel olur. Selamlar demiş bir arkadaşımız. Vallahi çok güzel olur. Bence de çok güzel olur ama aksatacağız sanırım. Çünkü biliyorsunuz Stan Lee'ye özel dosyası yaptık. Daha da iki yazısı daha var. O yüzden tanıttım onları. Yoksa benim gerçekten yazmayı çok sevdiğim bir tarz değil. Ne yazık ki, keşke olsa ama herhalde aksatacağız gibi gözüküyor. Marvel mimarları arasında birileri katılsa ya da birilerini değiştirebilseydin kim kimler olurdu? Vallahi Marvel mimarları dediğiniz şey aslında her şeyden önce Avengers vs. X-Men'i yazacak 5 yazarı pohpohlamak için kullanılmış. Onların reklamını yapmak için yapılmış bir satış stratejisi. O yüzden hani çok ciddi alıp bunları hakikaten böyle Marvel'ın mimarları, büyük adamları olarak görmek gerekmiyor. Elbette Marvel'ın ağır toplar diyebileceğimiz 5 yazarı, adamları ama çok ciddi alması gereken bir konsept olduğunu düşünmüyorum. O yüzden çok da yorum yapmayacağım açıkçası. Bir şey değil çünkü. Eminim ki zaten oraya adını söyleyebileceğim yazarlar Marvel'da arka alanda belli etkileri olan kişilerdir. O yüzden çok önemli bir konsept olduğuna inanmıyorum. Ne yana kafamı çevirsem Avenger dergileri görür oldum. Biri bitiyor, biri başlıyor. Ne oluyor ya? Bir şey popüler oldu diye suyunu mu çıkarmak gerekiyor? Jonathan Hickman Avengers'ı 3 tane oldu. Filmin gazıyla ard ardına çoğalıyorlar. En son çöplüğe dönecek kişiler diye korkuyorum. Şeklinde uzunca bir soru gelmiş. Yani evet, popüler oldu diye bir şeyin suyunu çıkarmak gerekiyor ne yazık ki bu endüstride. Yani Marvel, DC çizgi romanı okuyup okumamak bir tercih tabii ama okuyorsanız çok da şikayet etmemeniz gerekiyor bu durumdan. Çünkü böyle yani Avengers popülerse çıkarıyorlar ki çıkarmalarının nedeni de bu. Yani kapitalist düzenin bence iyi yanlarından birisi şu, neyin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani popüler ki çıkarıyor adamlar. Popüler olmasa çıkarmazlar zaten, o kadar basit. Çizgi roman koleksiyonunuzda ağırlıklı olarak hangi firmanın dergileri çoğunlukta? Yıllar içinde bizi bir firmaya bağlı kalmak yerine zevkleriniz değişti mi? İyi öykü olsun, gerisi önemli değil diyenlerden misiniz? Kesinlikle iyi öykü olsun, gerisi önemli değil diyenlerdenim. Her şeyi okurum. Yeter ki hikaye sürükleyici olsun, iyi olsun, kaliteli olsun veya derin olsun, hangi türle alakalıysa veya ne amaçla okunuyorsa. Yıllar içinde zevkim çok değişti. Tabii ki çok değişti. Marvel'la başladım. Çok uzun süre Marvel okudum. Onun öncesinde biraz Türkçe olarak okumayı öğrenirken okuduğum şeyler, Asterix'ler, Tenten'ler, Red Kit'ler falan vardı. Onun dışında şu an herhalde Marvel çoğunluktadır diye tahmin ediyorum. Marvel DC vardır en fazla. Onun dışında diğer yayıncılar işte bildiğiniz Imagelar, Fantagraphics'ler, böyle daha bağımsız ve daha bağımsızın da bağımsızı şeklinde. Ama çoğunluk Marvel ve DC'dedir diye tahmin ediyorum. Marvel'ın Star Wars'u sizce nasıl olur? Beklediğiniz öyküler veya gerçekleşmesi muhtemel olaylar nelerdir? Bu tarz sorular gelmiş. Star Wars'u birkaç kişi sormuş. Valla hiç bilemiyorum nasıl olacak. Çünkü en ufak bir fikrimiz yok. Bırakın Star Wars Marvel'da nasıl olacak mantığına, Star Wars'un kendi içinde ne olacağını bilmiyoruz. Biliyorsunuz bu belli bir dönemi yok saymaları gerekecek yeni filmler için. O yüzden kimlerin yazdığını, kimlerin çizdiğine, nelere izin verildiğine, çizgi romanlara da neyin anlatılacağına, resmi olup olmayacağına onu da bilmiyoruz. O yüzden heyecanla bekliyorum ben de, bilmiyorum. Devam edelim, yine benzer konseptli bir soru var. 1-2 sene içerisinde Marvel Star Wars evrenine el atıyor. Birincisi bize eski bildiklerimizi unutmamızı söylediler. İkincisi açıkçası Bendis gibi cins adamların Star Wars evreniyle Ultimate veya 616 evrenlerini birbirine geçirebilecek korkusu yaşıyorum. Neler neler olabilir? Star Wars ile aranız nasıl? Star Wars ile aram vakti zamanında çok çok iyiydi. Birkaç farklı gelişmeden sonra bunları başka bir podcast'te konuşuruz bıraktım. Yani bu Disney'in satın almasından kayda değer bir süre önce bıraktım Star Wars'la ilgilenmeyi. İki de bırakmışım. Bendis gibi cins adamlar şey yapar, korkunuz olmasın, öyle bir şey yapamazlar. Yani Marvel evreni ve Star Wars evrenlerini bir araya getirecekler durumu olmaz. Ha nasıl olur? Resmi olmayan hikayelerde belki böyle şeyler kullanabilirler. Hani Marvel Star Trek gibi örnekler geliyor aklıma veya Marvel Transformers gibi. Ama hani İki devamlılık içinde de resmi sayılacak, iki devamlılığı da etkileyecek bir hikaye olması mümkün değil, öyle bir şey olamaz. Eski bildiklerimizi de tam olarak unutmamızı söylemediler açıkçası. O da orada bir düzeltme yapalım. Eski bildiklerimizin bir bölümünü unutmamızı söyleyecekler muhtemelen. Ama her şey silinmeyecek. Özellikle eski dönemlerle ilgili, Old Republic dönemleriyle ilgili pek çok şey kalacak. Bilmiyorum, o yüzden Star Wars dediğim gibi daha çıkana kadar pek bir fikrimiz olabilecek bir konu değil. Niçin Marvel sürekli Now 2 gibi yenilemelere gidiyor? Şu an Marvel okumaya başlasam tam zamanımızdır demiş bir arkadaşımız. Ve şöyle devam etmiş. Sitenizden gerekli okuma sırasını içeren dokümanları indirdim ama yarın ne olacak bilemiyorum. Bu insanlar vahşi bir daha çok satış kafasıyla hayallerimizi yerle bir edebiliyor. Bildiklerimizi bize unutturuyorlar. Şimdi bir kere bu kadar ciddi almayın. O kadar hayallerinizi yıkacak, bildiklerinizi unutacak bir şey yok. Bir de daha önemlisi, Marvel Now zaten bunu yapan bir olay değil. Marvel Now bunu yapan bir olay olmadığı için Now 2, Now 3 falan gibi yeni dalgalar da değil. Marvel Now bir evren sıfırlaması değil. Bu sitemizde yer alıyor. Yani bildiğiniz bir şeyi unutmanızı söylemiyorlar size. Sadece evrenin doğal akış süreci. New 52 gibi hani bu evren yok artık Marvel Now var gibi bir şey değil. Marvel Now demek Marvel evreni demek zaten. İkincisi bunu niçin yapıyorlar? Aslında mantıklı sebepleri var. Birincisi, birinci sayılar her zaman daha çok satar. Çizgi roman işinin temel mantığıdır. O yüzden tabii ki bir maddi boyutu var. Bir de şöyle bir şey var. Mesela 1994 yılında 6 sayılık bir seri olsa, yani bir seriyi normal olarak başlayıp 6. sayıda iptal edilse, biz muhtemelen ne olmuş acaba, niye hiç tutmamış, ne kadar kötü bir seriymiş acaba veya niye hiç kimseye hitap etmemiş de iptal edilmiş diye düşünürdük. Ama şimdi durum öyle değil. Şimdi bu trade paperback, hardcover ciltlerle toplama modası olduğu için eskiden bir 6 arası çıkıp iptal edilen bir seriye tüy derken, şimdi adamlar cilt için basmış sonra da bitirmiş diye düşünebiliyoruz. Şöyle bir örnek verelim. Mesela bir çizgi roman dükkanına gittiniz. Ben şu Preacher serisini okumak istiyorum. Kaç cilt almam gerekiyor dediniz. 10 cilt, yani kolay değil tabii insanın bir anda gidip 10 cilt alması. Ama mesela Marvel Now'dan işte Fantastic Four, Matt Fraction yazdı, Fantastic Four'u almak istiyorum. Kaç cilt? 2 cilt, 3 cilt. Onu bir anda alıp okumak açısından kolay. 6, yani 1 ciltte 2 ciltte bitecek hikayeler olması açısından kolay. O yüzden bunları düşünüyorlar ve bunlara yönelik hareket ediyorlar. O yüzden aslında çok kötü bir şey değil bu. Yani elbette sürekli bir takip etmiyorsanız özellikle kaos havası var. Hani o bitiyor, o başlıyor, o bitiyor, o başlıyor falan. Ama eğer birazcık takip ediyorsanız, hani şu bitecek, şu başlayacak falan şeklinde, hem okuma açısından hem de serileri takip etme açısından kolay bir okuma sağlıyor. Berk Second Coming hikayesinde kolunu kaybedip ardından öldüğü sanılan Cable aslında ölmeyip tam emin olunamayan bir zamana gittiği görülüyor. Eğer bu adam ölmemişse o kol nasıl yerlerinde durabiliyor? Güzel soru, ama Cable'ın birincisi kopan kolu yanlış hatırlamıyorsam şey kolu olması lazım. Teknoorganik virüslü kolu, yani metal olan, doğal olmayan kolu olması gerekiyor. O yüzden illa bir açıklama yapmak gerekiyorsa o teknoorganik kolun yeniden büyüdüğü gibi bir açıklama yapmak mümkün. Çünkü virüsün temel mantığı zaten Cable'ın vücudunu ele geçirmek, yeniden yapılandırmak üzerine kurulu. O yüzden böyle bir güce sahip olması çok abartılı bir durum olmaz. Ama Cable'ın ölümü, geri dönüşü hepsi bence çok kötü yapılmış hikayeler. O yüzden çok da kafaya takmak gerektiğini düşünmüyorum. Çok ciddi alınacak bir mesele değil bence. Ben Green Lantern ve diğer dergilerini çok seviyorum ve İngilizce olarak okuyorum. Acaba ileride Green Lantern ve serileri için incelemeler görecek miyiz? Güzel bir soru. Evet, yani Rebirth'ten başlayıp böyle cilt ciltli olsa bir gelme fikrim hep kafamda var. Ama tabii işte diyorum, vakit meselesi. Vakit olursa çok isterim ama bakalım vakit bulabilirsek. Çizim teknikleriyle ilgili ne düşünüyorsun? Daha doğrusu eski çizimler gerçekten çizim gibiyken şimdi bazı çizimler fotoğraf gibi. Bu çizgi romanlarını ve okuyucularını nasıl etkiliyor? Günümüzde insanların isteği ne yönde? Bu tabii sonuç olarak bir zevk meselesi. Bir okurun hangi tarzı daha çok beğendiği veya hangi tarzı istediği, okumak istediği falan. Yani çok bir etkisinden söz etmek mümkün değil. Bir de tabii tespiti de biraz tartışabiliriz. Çünkü eski çizimler gerçekten çizim gibiyken yeniler fotoğraf gibi demek, Amerikan süper kahraman çizgi romanlarının belli bir kesimini kapsıyor sadece. Çünkü hala eskisi gibi çizenler var. Çok farklı çizim teknikleri peşinde koşanlar var. Sulu boya kullananlar var. İşte bu İngilizce sketch denilen eskizvari şekilde bırakanlar var. Çok farklı arayışlarda olanlar var. Sadece dijitale yönelik olanlar var falan filan. O yüzden sonuç olarak bir tercih meselesi bir yerde ve çizerin tabii çok önemli bir seçim yapması gerekiyor. Bu yüzden farklı farklı çizimlerin olduğu bir dönemde yaşıyoruz aslında. O kadar ikiye ayırmak çok doğru değil. Ben nasıl etkiliyor sorusuna da cevap vereyim biraz. Şöyle bir etkisini görüyorum mesela. Eğer bir çizgi roman okuru böyle daha yeni, daha modern görünüşlü çizgi romanlarla başlıyorsa, eski çizgi romanlara genelde çok alışamıyorlar. Öyle bir şey oluyor. Yani bu sizin çizim gibi dediğiniz böyle 1960-70 dönemleri biraz karışık gelebiliyor. Bir forumda gördüğüm bir şey mesela, Jack Kirby çok kötü bir çizer şeklinde bir şey okuduğumu biliyorum. Hani bu yeni alışkanlıktan dolayı da Jack Kirby kötü bir çizer olabilir mi? Adam bütün endüstriyi yaratmış neredeyse. Ama işte böyle bir alışkanlık sorunu olabiliyor tabii. Ne kadar bir sorun olduğu da tabii bir tartışma meselesi. Yeni çizgi romanların göze hani daha rahat geldiği, daha rahat okunduğu da bir gerçek. Ama yani dediğim gibi çok kişiden kişiye değişen bir konu. Selam Berk, sence Alan Moore'un yeniden mainstream'e dönme ihtimali ya da yeniden başarılı ve epik bir çizgi roman ihtimali nedir? Ondan artık yeni bir V for Vendetta, From Hell, Watchmen olmasa da onlara yakın kalitede eser beklememiz çok gerçekçi değil mi? İki ayrı soru, çok iki ayrı soru. Yani Alan Moore'un mainstream'e dönme ihtimali yok. Bunu söyleyebilirim çok rahat olarak. Yani nefret ediyor kendisi, biliyorsunuz boş zamanlarında DC'nin filmleri başarısız olsun diye büyü falan yapan bir adam Alan Moore. Ve böyle yani... Hakikaten çok şiddetli bir geçimsizlik var aralarında. O yüzden o olmaz. Ama diğer soru farklı bir soru. Watchmen, V for Vendetta, From Hell gibi bir eser tekrar yapma ihtimali var mı sorusu var. Tabii ki var ve yapıyor da zaten. Yani Alan Moore şu an elbette Amerikan ana akımından çok uzaklaşmış durumda. Ve gitgide hem konu açısından hem de yayınlanma açısından çok çok arka planda kalan işler yapıyor. Ama bir mesela son işlerine baktığınız zaman bir Neonomicon, bir Lost Girls, bunlar çok sağlam hikayeler. Alan Moore'un ana akım şirketlerle çalışmıyor olması yeteneğinin azaldığı anlamına gelmiyor. Hala yapıyor çok sağlam işler. Comics.com'un nasıl bir arşivle ne zaman açılacağı konusunda son gelişmeler nelerdir? Güzel bir soru, bilmiyorum. Açıkçası hiçbir fikrim yok. Bir sitede bir duyuru okudum ve daha sonra da hiçbir şey duymadım onlarla ilgili. Umarım iyi gidiyordur o projeyle ilgili gelişmeler. Merhaba Berk, ben Stanley haftasıyla da bağlantılı olarak şunu merak ediyorum. Bu yaratıcı hakları meselesi sadece çizerleri rahatsız eden bir durum gibi gözüküyor. Neden? Image için Marvel'dan ayrılanlar hep çizer. Stanley durumunda da haksızlıklar Kirby ve Ditko'ya yapılmış hep. Çok güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Ama biraz tesadüfler ard arda gelmiş. Sadece çizerleri rahatsız eden bir konu değil yaratıcı hakları meselesi. Yaratıcı hakları meselesinin temel problemi şu. Siz Marvel veya DC için çalışırken bir karakter yaratıyorsunuz. Fakat o karakteri yarattıktan sonra sizin yaratıcılığınız elinizden alınıyor ve şirkete ait oluyor. Örneğin Jack Kirby'seniz Fantastic Four yaratıyorsunuz. Marvel birkaç yıl sonra gidiyor ve Fantastic Four'dan milyon dolarlar kazanıyor. Siz hani benim payım nerede falan dediğinizde Marvel da diyor ki yo, senin bir payın falan yok. Sen onu bizim çalışan elemanımız olarak yarattın. Onun hakları bize ait diyor. Böyle bir durum bu yaratıcı hakları meselesi. Neden çizerler? İmaj durumunda tamamen şans meselesi. Başka hiçbir açıklaması yok. Yani 7 tane çizer olmuş tesadüfen. Yazarlarda olabilirdi. Steve Ditko, Jack Kirby, Stan Lee konusunda şöyle bir durum var. Yaratıcı hakları yazara karşı çizer, çizere karşı çizer veya yazara karşı yazar değil, yazar ve çizere karşı şirket arasında gidip gelen bir durum. Stan Lee Marvel'ın kadrolu bir yazarı olduğu kadar 1960'larda Marvel'ın editörü ve sanat direktörü aynı zamanda ve bununla birlikte şirketin hani akrabalık bağı da var Stan Lee'nin. Dolayısıyla yazara karşı şirket gibi bir durum olmuyor çünkü Stan Lee şirketin kendisi zaten. Ve burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela şu anda Jack Kirby'nin çocukları, Jack Kirby'nin ailesi yapılan bir Marvel filminden hiçbir gelir elde etmezken Stan Lee de aynı şekilde hiçbir gelir elde etmiyor. Bu yüzden aynı durumdalar. Ama şöyle bir fark var. Stan Lee şirketin adamı. Hala şirket için reklamlar yapıyor, işte oralara katılıyor, buralara katılıyor ve senede çok ciddi bir miktar para alıyor. O yüzden Stan Lee'nin şikayet edecek bir durumu yok. Ama Jack Kirby ve ailesinin veya Steve Ditko'nun şikayet edecek durumları var. Bu biraz Stan Lee'nin Marvel'daki o özel konumundan kaynaklanıyor. Yoksa yazarlar da var bundan çok. En azından yazarlık da yapan insanlar var. Steve Gerber gibi, Steve Englehart gibi, Jim Starlin gibi. Bunların hepsi yazar olup da çok çekmiş kişiler bu durumdan. Ama çok güzel bir soru. Selam Berk, en sevdiğiniz Spider-Man, X-Men, Wolverine, Avengers öyküleri hangileri? Biliyorum çok kapsamlı bir soru oldu ama en azından mutlaka okuması gereken 5-10 tane için liste yapabiliriz. Bu çok kapsamlı bir soru. Bunu biz bir yazıya bırakalım ya. Bunu herhalde cevaplayamam burada. Sanıyorum 90'lar ve 2000'ler sonrası okumalar yapıyorsunuz. Çizgi romanda en sevdiğiniz dönemler nelerdir? Efendim 30'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar. Ben her şeyin okumasını yapıyorum çizgi romanlarda. En sevdiğim dönem de yoktur. Hikayeyi olsun, her şeyi okurum ben. Evet, son bir 3-4 soru daha cevaplayıp bitirelim. Heimdall'ın Marvel evrenindeki yeri nedir? Bir de ırkını merak ediyorum diye sormuş bir arkadaşımız. Heimdall'ın Marvel evrenindeki yeri. Faruk Eczanesi. Bu anladığım kadarıyla biraz filmlerden etkilenmiş bir soru. Şimdi ırkı basit. Irkı Asgardian. Asgardlı. Thor gibi, Loki gibi onlarla aynı ırktan geliyor. Marvel evreni içindeki yeri olarak düşündüğümüzde de Marvel evreninde filmlerde gözüktüğü gibi bir durumu yok Heimdall'ın. Yani Asgard Marvel evreninin alt evrenlerinden, alt boyutlarından bir tanesi yalnızca. O yüzden hani evren devamlılığını etkileyecek kadar önemli bir rolü yok Heimdall'ın. Evet, çok sık sorulan bir başka soru. Dolardaki çılgın artış, daha az çizgi roman almak. Dolardaki büyük artış biz çizgi roman severleri kötü etkiledi. Alternatif olarak daha ucuza nasıl alışveriş yapabiliriz? Mesela eBay, Amazon gibi sitelerden alışveriş yapabilir miyiz? Gümrükle ilgili sorunlarımız olur mu? Nedir, ne değildir? Bununla da ilgili birkaç soru gelmişti. Arkadaşlar, emin olun ben daha çok üzülüyorum sizden dolardaki artışa. Ama bir şey de demek istemiyorum yani. Millet kim bilir nelerle uğraşıyor bundan dolayı. Ya çizgi roman alamıyoruz diye ağlamak biraz şımarıklık olur herhalde. Bilmiyorum, çok üzülüyorum ama bir şey diyemiyorum o yüzden. eBay'den, Amazon'dan, yani Japon yeniyle alışveriş yapmayacaksanız çözüm değil. Yani onlar da vallahi moralim bozuldu bak. Yapacak bir şey yok. Daha az çizgi roman almak herhalde tek şey. Gümrükle ilgili bir sorun olacağını tahmin etmiyorum. Yani gümrükte genelde belli bir ağırlığın veya belli bir fiyatın üzerinde keyfi olarak biraz da açıp bakıyorlar ama hani gecikme dışında bir problem olmaz ama o da nadir olur zaten. Dolarla ilgili ne yapacağımız o gerçekten bilmiyorum. Gerçek koleksiyoncu fasikül biriktirir mantığına katılıyor musunuz? Ben artık fasikül olayından uzaklaşmaya hardcover, softcover oluşumları tercih etmeye başladım. Eventler, crossoverlar vesaire derli toplu olsun istiyorum. Selamlar. Evet, selamlar. Yani eğer kişisel zevkiniz için koleksiyon yapıyorsanız, tek amacınız buysa ve başka bir niyetiniz falan yoksa daha sonradan satarım, zengin olurum falan gibi, o zaman istediğiniz gibi toplamanızda çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama gerçek çizgi roman koleksiyoneri fasikül biriktirir düşüncesine katılıyor musun? Bu katılacak veya katılmayacak bir şey değil. Çünkü bu işin Amerika'da veya dünyada bir piyasası var ve o piyasa fasikül üzerinden yürüyor. Yani gerçek koleksiyonlar, değerli koleksiyonlar fasikül üzerinden ilerliyor. Çok benim katılıp katılamayacağım bir şey değil. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Evet, bence hani bir çizgi roman koleksiyonu dendiğinde benim aklıma fasiküller geliyor. Neden bilmiyorum. Ama dediğim gibi hani benim katılmamla veya katılmamamla olacak bir şey değil. Dünyada bu şekilde ilerleyen bir piyasa bu. Yine de kişisel olarak yani ben değerli toplu olsun istiyorum, neyim var neyim yok göreyim istiyorum, güzel sergilemek istiyorum, sadece derdim bu diyorsanız bence de yani hardcover softcover çok daha mantıklı şu anda. Evet, bu da son sorumuz olsun. Uzun bir soru zaten. Bunu hatta görmemiştim daha önce. Marvel'ın her sene bir event gidişatının sebebi Ultimate evreni başarısızlıkla sonuçlandığı için 616 evrenini taze tutmaya çalışmak olabilir mi? Bir de bağlantılı bir soru. Ortada bir event varken bütün önemli olaylar o eventin içinde gerçekleşiyor. Karakterin kendi dergilerinde suya sabuna dokunmayan kişisel hikayelerle geçiştiriliyor gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl bir soru. İkinciden başlayayım. Açıkçası ben onları seviyorum ya. Hani bir event varken diğer dergilerin karakterin iç dünyasına yoğunlaşması falan onlar beni çok sıkmıyor. Özellikle mesela Bendis, çok insan nefret eder Bendis'in o tarzından ama mesela büyük bir hikaye varken onun Avengers dergilerinin tamamen diyaloğa dayalı dergiler olması benim hoşuma giden bir şeydi. Arada öyle şeyler okumayı seviyordum. Ama bilmiyorum, tabii zevk meselesi, beni çok rahatsız etmiyor. Her sene bir event gidişatının sebebi Ultimate evreninin başarısızlığı olabilir mi? Hayır, olamaz. Yani buna bağlanamaz. Çünkü çizgi roman endüstrisinin mantığı bugün o şekilde. Ultimate evreni tamam önemli bir şeydir. Marvel'ın ikinci el evrenidir ama yani Marvel 1960'lardan beri çizgi roman basan bir şirket. Bir yan projenin başarısız olması onlara önem teşkil edecek kadar büyük bir olay değildir diye tahmin ediyorum. Evet, daha hala bayağı da soru kaldı. Ama onları sanırım bu sefer yetiştiremeyeceğim. Daha iyi oldu gerçi. Beni başka bir podcast yapmaya daha zorlar. Arkadaşlar şöyle bir iki tane de duyuru yapayım hazır podcast yapmışken. Bunlar çünkü sitedeki duyurulardan daha çok takip ediliyor sanırım. Birincisi bu Facebook'ta biliyorsunuz sayfamızı beğenebiliyorsunuz falan filan. Çok seviniyoruz gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz beğenen herkese de. Ama şöyle bir durum var. Facebook'un garip bir sistemi var. Ne olduğunu da çok anlamış değilim. Ama biz oradan bir yazı paylaştığımız zaman 800-900 kişi var alt evreni beğenen. Ancak 100 kişiye ulaşıyor. Daha çok beğeni alırsa daha çok kişiye mi ulaşıyor bir şeyler? Genelde beğenen kişilerden 8'de birine ulaşabiliyoruz. O yüzden Facebook yerine biraz daha Twitter'ı kullanmak istiyorum bu amaç için. Eğer sadece sayfayı beğenmek istiyorsanız, bize öyle bir destek olmak istiyorsanız ve günlük olarak yazıları takip etmek istemiyorsanız okey, hiç problem yok. Ama eğer hani her yazıyı görmek istiyorum, alt evrene yazıyı eklediğiniz anda haberdar olmak istiyorum diyorsanız Facebook'tan size ulaşamıyor olabiliriz. O yüzden Twitter'dan twitter.com/altevren adresini takip edebilirsiniz. O hesabı takip edebilirsiniz. Orada yeni bir özellik daha başladım. Her hafta böyle kısa kısa da olsa böyle 1-2 tweetle haftanın okumaya değer çizgi romanları, önemli çizgi romanlarını paylaşacağım. Böyle aman Allah'ım ne kadar çizgi roman çıkmış, hangi birini satın alacağım veya hangi birini indireceğim o şekilde tercih ediyorsanız onları belki bir nebze yardımcı olabilirim. Bu birincisi. İkincisi, bu konsept aslında sürdürülebilir bir şey. Yani biraz daha sık podcast yapabilirim. En azından ayda bir falan. Bir tarafa, sitenin bir tarafına Tumblr'a soru gönderme şeyi koyacağım. Eğer acil olmayan veya benim işte konuşarak cevaplamamı istediğiniz bir sorunuz olursa da oradan sorabilirsiniz. Böylece hem sorulara biraz cevap vermiş olurum hem de podcast mantığı biraz daha devam etmiş olur. Evet, sanırım benden bu kadar. Bayağı bir sorumuz kaldı cevaplayamadığımız. Şu an ne kadar kaldığını göremiyorum tam olarak ama podcast'i yayınlarken söyleyeceğim. Artık bir dahaki podcast ediyorum. İşte iyi oldu. Beni de bir tane daha podcast yapmaya zorlamış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum dinleyen herkese. Dediğim gibi sorularınız olursa bize ulaştırın. Facebook yerine Twitter'dan takip edebilirsiniz. Facebook'u beğenmeye tabii ki lütfen devam edebilirsiniz. Evet, dediğim gibi benden bu kadar. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.